Ayrım 20. Hırsızlar Cumhuriyeti. Scott Lynch. Sayfa 175.
Derhal durun.
Konuşan adamın yüzünde fesat somurtkan bir surattan etrafa ışık huzmeleri saçan bronz renkli bir güneş maskesi vardı. Bıçak dövüşçüsü olarak ün salmış, vücudu yara izleriyle kaplı bir kız olan Oretta'yı tutup ileriye sürükledi.
Güneş sana emrediyor. Ben gölgeleri yakar, geceyi kovar, günahlarınızı gün yüzüne çıkarırım. Ben doğunca dürüst insanlar yataklarından kalkar, ben batınca uyurlar. Ben her tür görgü kuralının babasıyım. Sen kim oluyorsun da bana karşı geliyorsun?
Ben hırsızların arasındaki bir hırsızım, dedi Oretta.
Seni lanetliyorum. Geceler gündüzün, solgun aylar güneşin olsun.
Lanetini ilahi hamimin bir takdisi olarak kabul ediyorum, karşılığını verdi Oretta.
Bu kız hepinizin adına mı konuşuyor?
Evet, diye bağırdı aday kalabalığı. Güneş Oretta'yı sertçe yere itti ve hepsine sırt çevirdi.
Şimdi de adaletin sözünü dinleyin, dedi kırmızı elbisesi kısa ve kesik kesik olan kadın.
Yüzünde dükün yargıçlarının kimliklerini gizlemek için kullandıkları türden kadife bir maske vardı. Adalet Nazca'yı omuzlarından tutup öne çekti ve diz çökmeye zorladı.
Her şeyi tartarım ama en çok altına değer veririm ve sende ondan hiç yok. Tüm isimleri okurum ama en çok unvanlılardan haz ederim. Ve sen bayağı bir soydan geliyorsun. Sen kim oluyorsun da bana karşı geliyorsun?
Ben hırsızların arasındaki bir hırsızım, dedi Nazca. Seni lanetliyorum. Bana hizmet eden herkes en ufak bir hatanı kollayacak, faziletlerini aldırmayacak ve yakarışlarına kulak tıkayacak. Lanetini ilahi hamimin bir takdisi olarak kabul ediyorum, dedi Nazca.
Bu kız hepinizin adına mı konuşuyor?
Evet. Adalet Nazca'yı kalabalığın arasına itip sırtını döndü.
Ben fedaiyim, dedi kahverengi deri maskeli adam. Cübbesinin arkasında bir kalkan ve cop asılıydı. Adam Jan'ı tuttu. Her kapıda bekler, her duvarı korurum. Benden üstünlerin yularını takarım. Ekmeğimi kazanmak için lağım oluklarını sizin kanınızla doldururum. Çığlıkların kulaklarıma müzik gibi gelir. Sen kim oluyorsun da bana karşı geliyorsun?
Ben hırsızların arasındaki bir hırsızım, dedi Jan.
Seni lanetliyorum. İster güneş ister yıldızlar altında olsun, peşini bırakmayacağım. Seni kullanacak, kardeşlerine ihanet etmeye kışkırtacağım.
Lanetini ilahi hamimin bir takdisi olarak kabul ediyorum, dedi Jan.
Öyle mi? Adam Jan'ı şiddetle sarstı. Bu oğlan hepinizin adına mı konuşuyor?
Evet. Fedai Jan'ı bıraktı, bir kahkaha attı ve arkasına döndü. Loki dostunun ayağa kalkmasını herkesten önce yardım edebilmek için diğer adaylardan bazılarını itekledi.
Ben hükümüm, dedi yeni gelenlerden sonuncusu.
Adamın siyah maskesi süsten yoksundu ve elinde bir cellat ilmeği tutuyordu. Onu Tesso Volanti'nin boynuna geçirdi ve asılarak oğlanı kendine doğru çekti. Tesso yüzüne ekşitti, urgana tutundu ve dengesini korumaya çalıştı.
Beni iyi dinle. Ben gösterilmeyen merhametim, ben en kestirme çözümüm. Ben bir parşömen parçasının üstündeki imzayım. İşte öyle öleceksin. Katiplerle, pullarla, bal mumuna basılan mühürle. Ucuzum, kolayım ve daima açım. Sen kim oluyorsun da bana karşı geliyorsun?
Ben hırsızların arasındaki bir hırsızım, dedi Tesso nefes nefese.
Peki diğerleri de arkadaşlık hatırına seninle beraber asılıp ölümü bir ganimet gibi eşit paylara mı ayıkacaklar?
Daha yakalanmadım, diye hırıldadı oğlan.
Seni lanetliyorum, yolunu gözleyeceğim.
Lanetini ilahi hamimin bir takdisi olarak kabul ediyorum, dedi Tesso.
Bu ahmak hepinizin adına mı konuşuyor?
Evet.
Öyleyse hepiniz de asılmak için doğmuşsunuz.
Adam ilmeğini Tesso'nun boynundan çıkarıp sırtını döndü. Geri geri sendeleyen oğlanı Kalo ile Galdo yakaladılar.
''Çekin gidin hayaletler!'' diye bağırdı zincir. ''Elleriniz boş gidin. Efendilerinize sizden ne kadar az korktuğumuzu ve sizi ne kadar hor gördüğümüzü söyleyin.''
Kostümlü düşmanlar geldikleri gibi ara yoldan geri gittiler. Loki onları kapının yakınındaki kalabalığın arkalarında bir yerde gözden kaybetti.
''Şimdi yemininizle yüzleşin!'' dedi zincir.
Kadın rahip mihraba deri ciltli bir kitap koydu ve erkek rahip onun hemen yanına metal bir leğen bıraktı. Zincir bir parmağıyla Loki'yi işaret etti. Heyecandan yerinde duramayan oğlan hemen mihraba yaklaştı.
''Sana ne derler?''
''Loki Lamora.''
''Adı sır gibi saklanan 13. Tanrımızın gerçek ve gönüllü bir hizmetkarı mısın?''
''Öyleyim.''
''Düşüncelerini, sözlerini ve eylemlerini şu andan başlayıp ruhunun tartılmasına kadar ona adıyor musun?''
''Adıyorum.''
''Bu yemini kanınla tasdikler misin?''
''Mesleğimin bir sembolüne akıtacağım kanımla tasdiklerim.''
Zincir oğlana karartılmış çelikten bir tören bıçağı verdi.
''O sembol nedir?''
''Kendi ellerimle çaldığım bir altın sikke.'' diyen Loki bıçağı sol baş parmağına batırdı, sonra da pasta vurgunundan kaldırdığı altın tirinin üstüne biraz kan damlattı. Ardından sikkeyi leğenin içine koyup bıçağı zincire geri verdi.
''İnsanların yasaları sana çalmaman gerektiğini söyler.'' dedi zincir deri ciltli kitabı göstererek. ''Bu yasanın senin gözündeki değeri nedir?''
''Kağıdın üstündeki kelimeler.'' dedi Loki.
''Bu yasayı tanımıyor ve hiçe sayıyor musun?''
''Tüm ruhumla.''
Loki öne eğilip kitabın üstüne tükürdü.
''Gölgeler seni kendilerinden biri bilsinler kardeşim.''
Zincir Loki'nin alnına serin parıltılı bir sikke bastırdı.
''Seni ayların ve yıldızların ışığı olan gümüşle kutsuyorum. Seni üstünde yürüdüğün parke taşlarının tozuyla kutsuyorum.'' dedi kadın rahip. Loki'nin sağ yanağına azıcık toz toprak sürerek.
''Seni çalmayı umduğun serveti taşıyan kamorun sularıyla kutsuyorum.'' dedi üçüncü rahip. Islak parmaklarıyla oğlanın sol yanağına dokunarak.
Ve böylece katılım yemini bir bocalama veya eksiklik olmadan tamamlandı. Gururdan içi içine sığmayan Loki, diğer oğlanların ve kızların yanına dönse de onlardan birkaç adım ayrı durdu. Ayin devam etti. Sıra Nazca'ya, sonra Jana, sonra Tesso'ya, sonra da Sabeta'ya geldi. Genç kız adak olarak çalıntı copları meydana çıkardığında genel bir beğeni mırıltısı yükseldi. Bunun ardından her şey beklenildiği gibi sürüp gitti. Ta ki Sanzalardan biri çağrılana ve iki kardeş beraberce öne çıkana dek.
''Teker teker çocuklar!'' dedi zincir.
''Biz yemini birlikte edeceğiz!'' dedi Kalo.
''Madrabaz bekçinin bizi başka türlü istemeyeceğini düşünüyoruz!'' dedi Kalo.
İkizler el ele tutuştular.
''Eh öyle olsun!'' zincir sırıttı. ''Yanılıyorsanız vebaliz sizin! Size ne derler?''
''Kalo Giacomo Petruzzo Sanza,
Galdo Castellano Molitani Sanza,
adı sır gibi saklanan 13. Tanrımızın gerçek ve gönüllü hizmetkarları mısınız?''
''Öyleyiz.''
''Düşüncelerinizi, sözlerinizi ve eylemlerinizi şu andan başlayıp ruhunuzun tartılmasına kadar ona adıyor musunuz?''
''Adıyoruz.''
Sanzaların ardından geriye kalan adaylar başka bir pürüz çıkmadan yeminlerini ettiler. Zincir topluluğa hitap ederken meslektaşları da adak dolu leğeni alıp götürdüler. Leğenin içeriğini o gecenin ilerleyen saatlerinde demir denizin karanlık sularına bırakacaklardı.
''Öyleyse geriye tek bir şey kalıyor, bir seçim ihtimali. Madrabaz bekçinin rahipleri sayıca azdır ve çok az kişi aramıza çağrılır. Üçüncü ve son yemini, yani hizmet yeminini edip etmeyeceğinizi çok dikkatli düşünün. Buna iştirak etmek istemeyenler salonun yanlarındaki arkadaşlarına katılsınlar. Seçilmeye aday olanlarsa yerlerinde kalsınlar.''
Aday kalabalığı hızla dağıldı. Bazıları tereddüt etmesine etti fakat Jan ve Sansalar da dahil çoğu kararından tamamen hoşnut gözüküyordu. Loki sessizce düşünüp taşındı.
Bunu gerçekten istiyor muydu? İçinden geliyor muydu? Ortada bazı alametler, kehanetler, o veya bu tür bir belirti olması gerekmiyor muydu? Belki de en iyisi kenara çekilmek. Ansızın kendisiyle beraber salonun ortasında duran tek kişinin Sabeta olduğunu fark etti. Kızın tavırlarında en ufak bir tereddüt yoktu. Kollarını göğsünde kavuşturmuş, çenesini hafifçe yukarı kaldırmıştı. Sanki düşüncesini sorgulayacak biriyle yumruk yumruğa kavga etmeye hazırmış gibi bir hali vardı. Sabırsız bir şekilde göz ucuyla Loki'yi süzüyordu. Alamet bu muydu? Loki bu fırsata sırt çevirirse Sabeta onun hakkında ne düşünürdü? Kızın yanı başında dururken onun cesaretiyle boy ölçüşememe düşüncesi Loki'nin karnına saplanan bir bıçaktan farksızdı. Oğlan daha bir dik durdu ve zincire bakarak başını olumlu anlamda salladı. İki gözü pek ruh dedi zincir usulca. Diz çökün ve başınızı sessizce öne eğin. Bize yol gösterilmesi için üçümüz birlikte dua edeceğiz. Loki dizlerinin üstüne çöktü, ellerini kavuşturdu ve gözlerini yumdu. Madrabaz bekçi ne olur Sabeta'nın önünde büyük bir hata yapmama izin verme diye geçirdi aklından. Sonra da böyle bir anda kendi sorunları hakkında dua etmenin kafirce bir davranış olabileceğinin farkına vardı. Hassiktir oldu bir sonraki düşüncesi. Tabii bu daha da beterdi. Zihnini hürmetkarca boş tutmaya çalışarak yetişkinlerin mırıldanmalarına kulak kabarttı. Zincir ile akranları bir süre baş başa konuştular, sonunda Loki'ye yaklaşan ayak sesleri işitti. ''Bir kişi seçilecek'' dedi kadın rahip ''ve o kişi açıkça cevap vermeli. Bu fırsat bir kere tepinirse bir daha asla sunulmayacak.''
''Bu konuda bize ufak tefek şeyler yol gösterir'' dedi uzun saçlı Garista. ''Geçmişe dair işaretler, eylemlerinizin kanıtları, zor anlaşılır alametler.''
''Fakat Veli Nimet zor kararları bizim adımıza vermez.'' dedi kadın. ''Seçimimizin onun çıkarlarına ve dolayısıyla bizimkilere de hizmet etmesi için dua ederiz.''
''Loke la mora'' dedi peder zincir usulca ellerini oğlanın omuzlarına koyarak. ''Adı sır gibi saklanan yerin ve göğün 13. prensinin hizmetine çağrıldın. Onun çağrısına nasıl yanıt veriyorsun?''
Hayretten gözleri fal taşı gibi açılan Loki önce zincire sonra Sabeta'ya baktı. ''Ben'' diye fısıldadı. Ardından genzini temizleyip daha net konuştu. ''Ben kabul ediyorum.'' Salonda tezahüratlar koptu. Fakat Sabeta'nın o anki yüz ifadesi Loki'nin heyecanını derhal silip attı. Loki kendisinin de başvurduğu ve daha ateşli duyguları saklamak için kullandığı bu bomboş ifadeyi çok iyi biliyordu. Loki genç kızın kısa süre önceki tavırlarını göz önüne aldığında o ateşli duyguların neler olduğunu tahmin etmekte zorlanmıyordu.
Dördüncü bölüm Amatel'den karşıya. Birinci kısım. Yanlış giden her şeyi aynı anda zirve yaptı. Loki'nin çığlıkları, Jan'ın felç edici baş dönmesi, kamerayı mezar suyuna benzeyen tüyler ürpertici bir anti ışıkla dolduran siyah mum alevleri. Sıcak havada insanın kemiklerini titreten bir sarsıntı, devasa ve görünmez bir şeyin hızla geçip gittiğine dair bir his vardı. Derken siyah alevler sönerek odayı gerçek karanlığa gömdü. Loki'nin çığlıkları kısılarak boğuk hıçkırıklara dönüştü. Jan'ın gücü tükendi. Kurşun gibi üstüne çöken mide bulantısının etkisiyle öne devrildi ve çenesini başarısız sokak kavgalarının anılarını canlandıracak kadar sert bir şekilde yere çarptı. Orada yatarken sadece birkaç kalp atışı boyunca dinlenmeye karar verdi. O kalp atışları soluklara, soluklarsa dakikalara dönüştü. Sonunda sabırın hizmetkarlarından biri daha kameranın kapısını iterek açtı ve elinde bir fenerle basamaklardan indi. Jan fenerin sallantılı sarı ışığında karşısındaki manzarayı inceleyebildi. Sabır ile bu zilik hala ayakta ve uyanıktılar. Fakat dengelerini korumak için birbirlerine tutunuyorlardı. Daha genç iki bağlı büyücü ise yerde yatıyordu. Ama Jan yaşayıp yaşamadıklarını umursayacak gücü kendinde bulamadı.
''Arşidama'' dedi yeni gelen kadın. Sabır titrek bir el hareketiyle onu başından savdı. Jean inleyerek tek dizinin üstünde doğruldu. Mide bulantısı halen kafaya yenen bir tekmeye eklenmiş 10 içki çarpması gibiydi. Lakin sabırın ayakta durabiliyor olması ona kuvvet verecek kadar gurur inciticiydi. Yanan gözlerini kırpıştırıp öksürdü. Şamdan kararıp kömür olmuştu ve pis kokulu bir dumanla çevriliydi. Fenerli kadın kıç pencerelerini açarak gölün iç açıcı temiz havasının odaya dolmasını ve içerideki miyasmanın bir kısmını dağıtmasını sağladı. Birkaç saniyenin ardından Jean yalpalayarak da olsa nihayet ayağa kalkabildi. Buzidik'in yanına kadar gidip masaya tutundu ve Loke'nin sol kolunu sarstı. Genç adam inleyerek sırtını kasınca Jean'ın yüreğine su serpildi. Mürekkep ve düş çelik yüzlerce farklı gümüşü siyah akıntı halinde Loke'nin solgun teninden akıp gitti. Genç adamın üstü başı batık da olsa en azından nefes alıyordu. Jean dostunun parmaklarının sıkıca kıvrılmış olduğunu fark etti ve onları dikkatle açtı. ''İşe yaradı mı?'' diye mırıldandı. Her iki büyücüden de tepki gelmeyince sabırın omzuna dokundu. ''Sabır, beni duyabilir.'' ''Kıl payı başardık.'' dedi kadın. Gözlerini yavaşça açarken yüzünü ekşitti. ''Strahgos'un simyacısı işini biliyormuş.'' ''Yani Loke iyi mi?'' ''Tabii ki değil.'' Kadın elini Buzili'ninkine bağlayan gümüş iplikten kurtardı. ''Ona bir bak, emin olabileceğimiz tek şey artık zehri taşımadı.'' Gece esintisi odayı doldururken Jean'ın mide bulantısı geçti. Loke'nin çenesinin altındaki gümüşü siyah artıkların bir kısmını silerken genç adamın boynunda atan hafif nabzı hissetti. ''Jean'' diye fısıldadı Loke, ''berbat görünüyorsun.'' ''Eh sen de sarhoş bir mürekkep tüccarıyla kavga edip kaybetmiş gibisin.'' ''Jean'' dedi Loke, bu sefer daha sertçe, iri yarı adamın sol kolunu sıkıca kavradı. ''Jean, tanrılar aşkına bu gerçek. Ah tanrım, sandım ki onu gördüğümü.'' ''Sakin ol'' dedi Jean, ''artık güvendesin.'' ''Ben...'' Loke'nin gözleri odağını yitirdi ve başı geriye düştü. ''Kahretsin'' diye söylendi sabır. Genç adamın yüzündeki gümüşü siyah kirin bir kısmını daha silip alnına dokunurken. ''Çok hırpalanmış.''
''Gene ne var?'' diye sordu Jean.
''Senin de bizimle birlikte az önce katlandıkların'' dedi sabır. ''Onun maruz kaldığı şokun çok küçük bir kısmıydı. Vücudu fanilik sınırlarına kadar zorlandı.''
''Peki bu konuda ne yapacaksın? Daha fazla büyü mü?''
''Sanatımın iyileştirme kabiliyeti yoktur. Dostunun gıdaya ihtiyacı var. Onu tek bir lokma daha yiyemeyene kadar doyurmamız lazım. Gerekli hazırlıkları yaptık.'' Buzidik inlemesine rağmen kafasını olumlu anlamda salladı ve sendeleyerek kameradan çıktı. Yaşlı adam az sonra bir tepsiyle geri geldi. Üzerinde bir havlu yığını, bir sürahi su ve yiyecek dolu birkaç tabak vardı. Adam bunları Loke'nin yatmakta olduğu masaya, başının hemen üstündeki boşluğa bıraktı. Sonra da havlularla hastanın yüzünü ve göğsünü sildi. Jean da tepsiden bir parça et aldı, sonra da Loke'nin çenesini aşağı çekip lokmayı ağzına tıktı.
''Hadi bakalım'' dedi Jean, ''uykuya dalmak yok.''
''Mmm'' diye geveledi Loke, çenesini birkaç defa oynatarak lokmasını çiğnemeye başladı ve gözlerini bir kez daha açtı. ''Mmm'' ''Hıh hıh fıh fıh hıh hıh hıh hıh'' diye mırıldı. ''Hıh hıh'' ''Yut'' dedi Jean. ''Mmm'' Loke ona itaat etti, sonra da eliyle su istedi. Jean onu yavaşça dirseklerinin üstünde doğrulttu ve sürahi dudaklarına dayadı. Buzilik mürekkebi ve düş çeliği silmeye devam etse de Loke onu umursamadı. Sürahi boşalana kadar ağzını hoyratça şapırdatarak içti.
''Daha'' dedi Loke dikkatini yemeklere yönelterek.
Kadın büyücü fenerini bıraktı ve sürahiyi alıp oradan çabucak ayrıldı. Tepsideki yemek sıradandı. Fırında pişmiş domuz budu, kabuklu buğday ekmeği ve bir tür soslu pilav. Loke onlara tanrıların dünyada yarattıkları ilk gıdalarmış gibi saldırdı. Jean bir tabağı havada tutarken o da titreyen elleriyle ekmeği tabakta gezdirdi.
Diğer her şeyi ağzına tıkıştırdı ve neredeyse çiğnemeden yuttu. Su sürahisi geri gelene kadar ikinci tabağına geçmişti bile.
Diye mırıldandı Locke, buna kısıtlı felsefi kullanıma sahip birkaç tek heceli sözcük daha ekleyerek. Bakışları parlak ama hülyalıydı. Sanki tüm bilinci sadece tabağa ve sürahiye odaklanmıştı. Buzidik onu temizlemeyi bitirirken sabırla bir elini genç adamın bacaklarının üstüne uzattı. Locke'yi masaya bağlayan halat kendiliğinden çözülüp kadının eline sıçradı ve düzgün bir kangal şeklinde toplandı. İçinde 4-5 aç insanı doyuracak kadar yemek bulunan ilk tepsinin bitmesi uzun sürmedi. Büyücü ikincisini getirdiğinde Locke hiç yavaşlamadan ona da saldırdı. Tüm bunlar yaşanırken sabır hastasını dikkatle izliyor, Buzidik ise ayin sırasında yere yığılan genç büyücülerle ilgileniyordu.
''Yaşıyorlar mı?'' diye sordu Can. ''Başka bir sebepten değilse bile nezaket icabı. Onlara ne oldu?''
''Hiç. Çok ağır bir şeyi kaldırmaya çalıştığın oldu mu?'' dedi Buzidik, parmaklarını baygın vaziyetteki genç kadının alnında gezdirirken.
''Düzelecekler ve yaşadıklarından ders çıkaracaklar. Genç zihinler kırılgandır. Biz ihtiyarlara gelince epeyce hayal kırıklığı yaşamışlığımız vardır. Evrenin merkezi olduğumuz fikrinden vazgeçtiğimiz için zihinlerimiz zorluklarla kafa kafaya mücadele etmek yerine ona uygun şekilde bükülür.''
Yaşlı adam ayağa kalkarken dizleri çıtladı.
''İşte,'' dedi, ''bu akşamki diğer tüm hizmetlerimize ilaveten biraz da felsefe.''
''Jean,'' diye mırıldandı Locke. ''Jean, biz nerede? Ne halt yiyorum ben?''
''Bir boşluğu doldurmaya çalışıyorsun,'' dedi Sabır.
''Şey, öyle mi? Feleğimi şaşırmış gibiydim. Kendimi çok tuhaf hissediyorum.''
Jean bir elini onun omzuna koyup kaşlarını çattı. ''Ateşin çıkıyor,'' dedi, avucunu bu kez de Locke'nin alnına dayayıp tenindeki ısıyı hissederken.
''Bana hiç de öyle gelmiyor,'' dedi genç adam. Tir tir titreyerek elini bacaklarındaki battaniyeyi uzattı.
Jean battaniyeyi onun yerine tutup dostunun omuzlarına kadar çekti.
''Kendine gelebildin mi bari?'' diye sordu.
''Bilmem, sen söyle. Ben sadece kendimi hiç o kadar aç hissetmemiştim. Hiç. Lanet olsun. Şimdi bile yiyesim var ama sanırım midemde yer kalmadı. Bana ne oldu bilmiyorum.''
''Aynı şey gene olacak,'' diye belirtti Sabır.
''Aman ne güzel, bu aptalca bir soru olabilir,'' dedi Locke. ''Ama tedavi işe yaradı mı?''
''Eğer yaramasaydı 20 dakika önce ölmüş olurdun,'' dedi kadın.
''Yani o zehirden kurtuldum,'' diye mırıldandı genç adam gözünü ellerine dikerek.
''Tanrılar aşkına ne büyük bir rezalet. Kendimi nasıl hissettiğimi bilemiyorum. Az önce karnıma doldurduğum 100 tonun dışında daha iyi hissediyor muyum bilmiyorum.''
''Benim daha iyi hissettiğim kesin,'' dedi Jean.
''Üşüyorum. Ellerim ve ayaklarım uyuşmuş durumda. Sanki 100 yıl birden yaşlanmış gibiyim.''
Locke battaniyeye sıkıca sarınarak masadan kalkmaya davrandı. ''Ama sanırım ayakta durabilirim.'' Bu beyanının ne kadar kuşkulu bir iyimserlik taşıdığını yüzüstü yere kapaklanarak gösterdi.
''Kahretsin,'' diye söylendi Jean onu tekrar ayağa kaldırırken. ''Bu konuda bir şey yapamayacağından emin misin Sabır?''
''Efendi Lamora, seni gidi nankör. Bir gece için senin adına yeterince mucize gerçekleştirmedim mi?''
''Sadece iş amaçlı bir yatırım olarak,'' dedi Locke. ''Sanırım yine de sana teşekkür etmeliyim.''
''Evet, yine de gücünü geri kazanmaya gelince artık her şey doğaya kalıyor. Nekahet halindeki herhangi bir hasta gibi yiyip içmeye ve istirahate ihtiyacım var.''
''Şey,'' dedi Locke, ''sorun olmayacaksa Jean'la yalnız konuşmak istiyorum.''
''Kamerayı boşaltalım mı?''
''Hayır.'' Locke kısa bir süreliğine yerde baygın yatan genç büyücüleri süzdü.
''Hayır, bırak çırakların mıdır nedir ayılana kadar dinlensinler. Güvertede biraz yürümek bana iyi gelir.'' ''Hepsinin birer adı var,'' dedi Sabır. ''Artık bizim için çalışıyorsun. Bunu kabullensen iyi edersin. Onlara...''
''Dur,'' dedi Locke. ''Yaptıkların için sana minnettarım ama beni Carthay'ına birileriyle arkadaş olayım diye götürmüyorsun. Dost canlısı davranmazsam kusuruma bakma.''
Hödüklüğünü bu kadar çabuk geri kazanmanı sanatıma iltifat olarak kabul etmediğim sanırım, dedi kadın iç geçirerek. Sana daha fazla yiyecek ve su getirilmesi için talimat vereceğim.
Bir lokma daha yiyebileceğimden kuşkuluyum.
Ah, hele birkaç dakika bekle bakalım. Benim çocuk doğurmuşluğum var. Seni temin ederim ki uzunca bir süre karnının sözünden çıkamayacaksın.
20. ayrımın sonu. Sayfa 185.